Ayrım 43, sayfa 401, 6. bölüm, 27 Şubat 1953, 9.15, 18.30, 36. kısım. Estonya, 27 Şubat. Kivioli'ye kadar ana yoldan gidip kenti geçince Leningrad için kıyı yoluna saptılar. Kıyıda terk edilmiş ağları dev örümcek yuvalarını andıran parlak renkli balıkçı tekneleri vardı. Gök parlaktı ama batıda Baltık Denizi'nin dolmuş suları üzerinde tehdit edici görünümlü kara kar bulutları görünüyordu. Leningrad'a daha 300 kilometreden çok yolları vardı. Karadan 5 saat, ancak Kivioli'den çıktıktan sonra yolların askeri araç dolu olduğunu gördüler. Uzun bir kamyon ve tank kafilesi batıya doğru giderken yolu çamuru denize döndürmüştü. Kıyıya varana kadar Zinov'un yavaş gitmesi gerekiyordu. "Stalin Baltık halkına hala burada olduğumuzu hatırlatması güzel," dedi Zinov. "Sigara isteyen?" Silenski bir sigara aldı. Zinov çakmağı iade ederken de bir şey yokmuşçasına "Talin'deki o binbaşı," dedi. "Sanırım sizden kuşkulandı." Silenski gülümsedi. "Demek ki kuşku uyandırıcı bir yüzüm var albayım." Zinov güldü. "Eğer düşman ajanıysanız bir KGB subayını yol arkadaşı olarak seçmekle büyük bir hata yapmış olurdunuz." Bir saat süresince atları ya da eşekleriyle yola düşmüş bir iki köylü dışında kimseye rastlamadılar. Zinov kaybettiği zamanı kapamaya başladı. Durgun Estonya köy ve kasabalarını geçtiler. Açıklıklarda yer yer ev yıkıntıları vardı. Savaştan beri terk edilmiş, çatıları çökmüş evler. Tarlaların ortasındaki Alman tanklarının paslı ve yağma edilmiş enkazları hala kaldırılmamıştı. Issız bir köyden geçerken Silenski ve Anna ahşap evlerin yıkıldığını, kilisenin de ateşe verilip yakılmış olduğunu gördüler. Girişteki levhada yazılı kasaba isminin üstüne bir çarpı işareti çizilmişti. "Birkaç ay öncesine kadar burası oldukça canlı bir yerdi," dedi Zinov. "Köylülerden bazılarının yakındaki kışlada bir cephaneliği havaya uçurdukları güne kadar. Buradaki komutan erkeklerin hepsini kurşuna dizdirdi. Kadınlarla çocukları Sibirya'ya gönderdi. Sert ama bazen sert önlemler de gerekli oluyor. Öyle değil mi yüzbaşı?" "Tabii." Zinov geriye dönüp gülümsedi. "O aptal partizanlar bizi yenebileceklerini sanılıyorlar ama yanılıyorlar. O çılgın Hitler ve ustası Napolyon gibi. Riga'daki ünlü anıtı biliyorsunuz değil mi? Napolyon Moskova'ya giderken 200 bin adamıyla 1812'de buradan geçti. Anıtın öbür yüzünde de Napolyon Moskova'dan dönerken 20 bin adamıyla 1813'te buradan geçti yazıyor." Güldü. Yarım saat sonra Narva'yı geçtiler. Zinov Leningrad üzerine devam etmeden önce durup bacaklarını hareket ettirmelerini önerdi. "Biraz yemekle vodka. Zihni açmak için biraz yemekle vodkanın üzerine bir şey tanımıyorum." Silenski Anna'ya baktı. Talin'de kontrol noktasındaki bir maşının anısı Leningrad yolunda gecikmemelerini haykırıyordu. Zinov'a döndü. "Belki de devam etmek daha iyi olacak," dedi. "Saçma. Daha zamanımız var. 2 saatte Leningrad'da oluruz. Önümüzde harika bir yer var. Bazen orada durur, dinlenirim." Hava hala karanlıktı. Zinov gökteki soluk ayın altında asfalttan ayrılıp orman boyunca ilerleyen bir yola saptı. 100 metre kadar sonra donmuş bir gölcüğün kıyısında küçük bir açıklığa vardılar. Gölün manzarası nefes kesiciydi. Suyun hemen kıyısındaki uzun kayınlar şekerle kaplanmışa benziyordu. Ana yoldan sonra insan kendini yalnız ve huzurlu hissedebilirdi burada. Zinov arabadan inip Silenski'ye "Harika, öyle değil mi?" diye sordu. "Hadi vodkayla yemeğe çıkar. Bagajda her şey var. Talin'den aldığım ringa balığı ve ekmek var. Karının aç olduğundan eminim." Silenski bagajı açıp piknik sepetini çıkardı. Geri dönmek üzereyken Anna'nın bir çığlık attığını duydu. Zinov saçına yapışmış tabancasını genç kadının şakağına dayamıştı. "Ellerini havaya kaldır," diye bağırdı Silenski'ye. Zinov'un yüzü birden ciddileşmişti. "Yavaşça kemerini çıkar. Yavaşça dedim. Sonra kemeri bu tarafa at. Dediğimi yap. Yoksa kadının kafasına kurşunu sıkarım." "Neler oluyor? Bu bir şaka mı?" "Masum rolü oynamaktan vazgeç, dediğimi yap." Silenski söyleneni yaptı. Zinov tabancayla kılıfı ayağıyla uzağa sürdü. Sonra Anna'yı Silenski'ye doğru iterek tabancayı ikisine doğrulttu. Kuşku dolu gözlerini kısmıştı. "Sizde hoşuma gitmeyen bir şey var. Talin'deki o binbaşı haklıydı. Siz düşman ajanısınız." "Albay, bütün bunlar saçmalık," dedi Silenski kendini mantıklı konuşmaya zorlayarak. "Kağıtlarımızı kontrol noktasında denetlediler. Tabancanızı kılıfınıza koyun. Karım korkuyor." Zinov sertçe "Kes sesini," diye bağırdı. "Konuşmanızı, aksanınızı dinledim. İkiniz de Leningradlı değilsiniz. Bütün ömrüm orada geçti. Bu kadın Moskovalı. Senin nereli olduğunu çıkaramadım. Biraz önce aklıma bir şey geldi. Dün akşam bana 7. tümende görevli olduğunu söylemiştin. Kontrol noktasındaki bir maşaya da 14. dedin. Belki açıklamak istersin. Bir yanlışlık. Kafam neyle meşguldü hatırlamıyorum. Karımın Leningradlı olduğunu hiç söylemedim ki. Yanlışlıkmış. Kim inanır? Slenski duruşunu değiştirip harekete geçmeye hazırlandı ama aradaki mesafe albayın üzerine atılmasını engelleyecek kadar büyüktü. Zino tabancasını kaldırdı. Senin yerinde olsam gerçekten denemezdim. Önce bir gözünden olursun. Keskin nişancıyımdır bilesin. Tabancanın namlusunu Slenski'nin gözüne doğrulttu. Şimdi bana kim olduğunuzu anlat. Yoksa tetiği Lukin helikopterin buz gibi pilot kabininde oturmuş, gözlerini aşağıda akıp giden şerit gibi yola dikmişti. Bir saat kadar önce karanlıkta Tondik ışlasından havalanmışlar, Leningrad yolunun 50 metre üzerinde uçmuşlardı. Yolun iki yanındaki dönümlerce toprak, beyaz tepeli kayın ormanlarıyla kaplıydı. Önlerindeki kış karanlığını tek tük ışıklar, sokak lambaları deliyordu. Helikopter pilotu Lukin'e döndü, kabindeki gürültüyü bastırmak için bağırdı. Daha fazla devam edemeyiz binbaşı. Batıdan bir bulut kütlesi geliyor. Kurallara göre karanlıkta ve kötü hava koşullarında uçmamız yasak. Lukin pilotun komutanını karanlıkta havalanmalarına izin vermesi için ikna etmekte güçlük çekmişti. Sonunda Beria imzalı mektubu göstermiş. Komutan istemeye istemeye izin verirken Lukin'i karanlıkta uçmanın tehlikeleri konusunda uyarmıştı. Mil helikopteri karanlıkta uçabilecek aletlere sahip değildi. Bu yüzden pilotun mümkün olduğunca alçaktan uçması gerekiyordu. Lukin hayır anlamında başını salladı. Kuralları muralları unut. Sana söylediğim vakit dönersin. Yeterince yakıtın var mı? 200 kilometreye yetecek kadar ama öyleyse uçmaya devam et. Bir şey görürsen bağır. Pilot itiraz etmek üzere ağzını açtı. Lukin'in gözlerine bakınca vazgeçti. Önündeki kumandalara döndü. Lukin dizlerinin üzerine serdiği haritayı inceledi. Elinde küçük bir okuma feneri vardı. Bir yandan altlarındaki yolu denetlerken feneri yaktı. Güneye doğru giden, devasa biçimleriyle alacakaranlıkta salyangozları andıran bir tank konvoyu gördüler. Leningrad cevabını Kama'nın telefonundan 10 dakika sonra vermişti. 14. Zırhlı Tümen'de Oleg Petrovski adında bir yüzbaşı yoktu. Üstelik Novgorod'a kış manevrası da hiç planlanmamıştı. Lukin'in içgüdüsü bir kez daha haklı çıkmıştı. Allah kahretsin. İçgüdüsünü daha kontrol noktasında dinlemesi gerekirdi. Zinov'un kaldığı han KGB tarafından ziyaret edilmiş ancak hanın kilitli olduğu, sahibinin de ortadan kaybolduğu anlaşılmıştı. KGB görevlileri kapıyı kırıp içeri girdiklerinde ilgilerini çekecek hiçbir ipucuna rastlamamışlardı. Hanın müşteri kayıtlarında bir isim daha vardı. Bukharin adlı bir yüzbaşı. Lukin'in yüzbaşıdan ya da hancıdan herhangi birinin dönüp dönmeyeceğini beklemekten başka yapacak bir şeyi yoktu. Hesaplarına göre Emka'nın biraz önlerinde bir yerde olması gerekiyordu. Saatte 80 kilometre hızla gitmiş olsalar bile 200 kilometreden daha uzağa gitmiş olmaları imkansızdı. Trafiğin yoğunluğuna bakınca 150. Demek ki 5 dakika önlerindeydi. Lukin, Emka'nın direksiyonundaki albayın yan yollardan birine de sapmış olabileceğini düşündüyse de buna fazla ihtimal vermedi. Ana yol üzerinde kontrol noktası yoktu. Oysa yan yollar askeri araç kaynıyordu. Pilot daha önce bir sürü Emka'nın üzerinde alçaktan gitmiş, karanlıklardan çıkarak yolcuların şaşkın gözleri önünde, otomobilin yanında uçmuş, Lukin'in arabaların içindekilere bakmasını sağlamıştı. Yine de albayın emkasını bulamamışlardı. Lukin hala KGB albayının masum bir aptal mı yoksa bir işbirlikçi mi olduğuna karar verememişti. Altındaki yola baktı, bomboş. Birkaç dakika önce son tankların da üzerinden geçmişlerdi. Pilota bağırdı. Gövdenin altında projektör var mı? Pilot binbaşıya bakıp evet anlamında başını salladı. Lukin yeniden bağırdı. Eğer 10 dakika sonra bir şey bulamazsak geri dönüp ara yollara bakacağız. Ormanın içine giden yollara. Belki de arabayı bir yere çekmişlerdir. Endişeli pilot ilerideki kapkara göğü gösterdi. Birazdan kar başlayacak dedi. Üstelik ana yolun hemen ötesinde yüksek gerilim hatları var. Böyle bir karanlıkta kablolardan birine takılmamız işten bile değil. Çok tehlikeli. Dediğimi yap dedi Lukin. Pilot hayır anlamında başını kararlılıkla salladı. Hayır binbaşım. Bu helikopterin komutanı benim. Söylediğim gibi istediğiniz çok tehlikeli. Bir de kar başlarsa çok güç durumda kalırız. Şimdi dönüp Pilot önüne bakıp levyeyi yana itti. Mil sağa doğru yatmaya, geldikleri yöne doğru dönmeye başladı. Lukin tabancasını kılıfından çıkardı, horozu çekti. Namluyu pilotun şakağına dayadı. Pilotun ağzı şaşkınlıktan açıldı. Çıldırdınız mı? Belki ama dediğimi yapmazsan ölürsün. Projektörü yaktı hemen, yoksa kulaklarından birini uçururum. Albay, hata yapıyorsunuz. Zinov tabancasının namlusunu Slensky'ye çevirmiş duruyordu. Konuş. Tetikteki parmağım kaşınmaya başlamadan konuş. Söyleyecek hiçbir şey yok. Tabii bu yaptığınızı rapor edeceğim. Böyle bir davranış duyulmamış bir şey. Zinov'un yüzünde bir anlık bir kuşku göründü. Sonra sabrımı daha fazla zorlama dedi. Bir öneride bulunabilir miyim? En yakın milis karargahına gidelim. Oradan komutanımı ararsınız. Size kim olduğumu söyleyecektir. Zinov gülümsedi. Siz de bu arada kaçarsınız, öyle mi? Ben aptal mıyım? Sizi yakalamanın onuru bana ait olacak. Talin'deki o salak binbaşının değil. Şimdi bana kim olduğunuzu anlat. Yüzbaşı Oleg Petrovski, 14. Zırhlı Tümen. Zinov bir adım ilerledi. Öfkeyle tabancasını Slensky'nin başına doğrulttu. Benimle oynama, yoksa o boktan kafanı uçururum. Anna araya girdi. Albay, sanırım gerçeği öğrenmeniz gerekiyor. Slensky, ağzını açmak üzereyken Anna onu susturdu. Hayır, anlatmak zorunda değiliz, dedi. Gözlerini Zinov'a dikti. Hayır, anlatmak zorundayız, dedi. Gözlerini Zinov'a dikti. Evli değiliz. Kocam Leningrad'da subay. Bu adam söylediği gibi 14. Zırhlı Tümen'den Yüzbaşı Oleg Petrovski. Talin'e birlikte birkaç gün geçirmek için gittik. Zinov sırıttı. Sevgililer ha, fena değil. Ama daha iyi bir bahane bulmalıydın. Çantamda kucağımla çektirdiğim bir fotoğraf var. Zinov tereddüt etti. Eskisi kadar kendinden emin görünmüyordu. Getir. Yalnız bir şey yapmaya kalkışma, yoksa arkadaşının beynini dağıtırım. Anna otomobile gitti. Arka koltuktaki çantasını aldı. Zinov yaklaşıp elini uzattı. Buraya doğru fırlat. Anna çantayı attı. Zinov çantaya yaklaşıp almak üzere eğildi. Anna hızla yaklaştı. Zinov tepki gösterip panik içinde tabancasını doğrultmaya çalışırken Anna'nın eli albayın ensesine indi. Zinov acıyla çığlık atarken Slensky de koşmaya başladı ama yeterince hızlı değildi. Zinov tabancasını ateşledi. Kurşun Slensky'nin üniforma ceketini sıyırırken Slensky'nin tekmesiyle tabancasını elinden düşürdü. Çenesine yediği yumrukla sırt üstü kara devrildi. Ağzının kenarından kan sızıyordu. Slensky tabancayı alırken Zinov korku dolu gözlerini düşmanına kaldırıp yalvaran bir sesle ''Beni öldürme'' dedi. ''Lütfen, kimseye söylemem. Lütfen.'' Slensky Zinov'u gözlerinin ortasından vurdu. Anna dehşet içindeydi. Elleriyle ağzını kapadı. Slensky ona dönüp ''Arabaya bin'' diye bağırdı. Anna yere çivilenmiş gibi albayın cesedine bakıyordu. Adamın yarısından hala kan akıyordu. Birkaç saniye midesi bulanarak öyle kaldı. Sonunda Slensky'nin koluna dokunduğunu hissetti. ''Anna, yanımdan uzaklaş.'' Adamı iterken Slensky kolunu kaptı. Sert bir hareketle çenesini kaldırıp gözlerinin içine baktı. Beni iyi dinle. Bundan hoşlandığımı mı sanıyorsun? Bu bir savaş Anna. Bu bir ölüm kalım sorunu. O olsa ikimizi de öldürürdü. Üstelik sakın unutma. O KGB'dendi. Seni gulağa atanlardan. Çocuğunu kaçıranlarla aynı saftı. Bunu hep aklında tut. Söyledikleri Anna'yı sarsmıştı. Şimdi yardım et de cesedi gömelim. Arabaya bir bak. Toprağı kazmamıza yarayacak bir şey var mı? Çabuk ol. Bütün günümü burada geçirmek istemiyorum. Anna Slensky'nin cesedi çevirmesini, ceplerini aramasını izledi. Birden başını kaldırıp göğe baktı. Uzaklarda bir ses duymuştu. Sanki yaklaşan, sonra birden kaybolan bir helikopterin gürültüsü. ''Ne var, ne oluyor?'' diye sordu Slensky, alnında ter damlalarıyla. ''Hiç, bir ara bir şey duyar gibi oldum.'' Sonra arabaya doğru yürüdü. Cesedi karın altında sığ bir mezara gömmeleri 5 dakikalarını aldı. Kazmak için ellerini, bir de arabada buldukları krikoyu kullandılar. İşlerini bitirdiklerinde ter içindeydiler. En kötüsü de elbiseleri baştan aşağıya kana bulanmıştı. Slensky, ''Üstünü değiştirsen iyi olur.'' dedi. ''Gidip valizleri getireyim.'' Anna soyunmaya başlarken Slensky bagajdaki valizleri çıkardı, üstündekileri değiştirmeye hazırlandı. Fitilli kadife pantolonunu giyip kasketi kafasına geçirdiğinde Anna'nın da giyindiğini gördü. Çevreye bir göz attı ve ''Bana elbiselerini ver.'' dedi. Elbiselerini uzattı. Slensky bir çalının yanına giderek elleriyle çalının dibini elbiseleri saklayacak bir yer açana kadar kazdı. Sonra deliğin üzerine toprak ve karla örterek eski haline getirdi. Gidelim. Arabaya vardıklarında Slensky genç kadının yüzüne baktı. Anna'nın suratı soluk ve gergindi. Korkusu gözlerinden okunuyordu. Anna, gerekli olanı yaptım, sen de biliyorsun. Evet, biliyorum. Ürperdi. Ne var, üşüdün mü? Korkuyorum. 2 saat sonra Leningrad'dayız. Eğer şansımız varsa Zinov'un ortadan kaybolduğu bir süre anlaşılmayacaktır. Elini uzatıp Anna'nın yanağına dokundu. Sonra ceketini çıkarıp usulca kızın omuzlarına yerleştirdi. Anna, itiraz etmeye yeltendi. Donacaksın. Al ceketi. Anna gözlerini kaldırdı. Alex, ne? Bir şey söyleyecek oldu, sonra fikrini değiştirmiş gibi hayır anlamında başını salladı. Yok bir şey. Geri dönüp karın üzerindeki ayak izlerini gösterdi. Ya bunlar? Anlaşılan kar yağacak, birazdan izler kaybolur. Hadi artık gidelim. Buradan ne kadar çabuk uzaklaşırsak o kadar iyi. Valizleri bagaja yerleştirip otomobile bindiler, farları yakıp ana yola giden patikaya doğru ilerlediler. Birden havayı yeknesak bir pervane sesi kapladı. Sonra yukarılardan bir yerden gelen ışığın arkalarındaki ormanı aydınlattığını gördüler. Gürültü arttı, kulakları sağır edici bir güce ulaştı. Birden ağaçların üzerinde bir helikopter belirdi. Işığıyla Emka'yı aydınlığa boğdu. Pilot kabininde 2 gölge vardı. Gölgelerden biri açık camdan tabancasını çıkarıp doğrulttu. Bir patlama oldu. Emka'nın yolcu camı tuzla buz oldu. Anna kurşun yanından geçerken bir çığlık attı. ''Sıkı dur!'' Silenski çılgın gibi Emka'yı çalıştırdı. Motor homurdandı. Lastikler tutunacak bir yer buluncaya dek boşa döndü. Sonra araba ormanın karanlığına daldı. Ayrım sonu. Sayfa 411.